Ayrım 3. Regan'ın köpekleri. Henning Mankell. Sayfa 27. Wallander arabasına binerek hastaneye gitti. Oraya defalarca gitmesine rağmen yine de bu yeni yapılan binayı bulmakta zorlanıyordu. Hastanenin zemin katındaki kantine uğrayarak bir muz aldı, sonra da üst kattaki patoloji bölümüne gitti. Patolog Mirth, cesetler üzerinde ayrıntılı çalışmaya henüz başlamamıştı ama yine de Wallander'in ilk sorusunu yanıtlayabilmişti. İkisi de vurularak öldürülmüş dedi. Yakın mesafeden kalbe ateş edilmiş. Ölüm nedenlerinin bu olduğunu düşünüyorum. En kısa zamanda raporunu okumak istiyorum dedi Wallander. Ölüm zamanına ilişkin bir şey söyleyebilir misin? Mirth başını iki yana salladı. Hayır dedi. Ama bu da sorunun yanıtı olabilir. Anlayamadım. Uzunca bir süre önce öldürülmüş olabilirler. Bu yüzden de ne zaman öldürüldüklerini tam olarak saptamamız zorlaşıyor. İki gün önce mi? Üç gün? Bir hafta? Bunu yanıtlayamam diye karşılık verdi Mirth. Ayrıca bir tahminde de bulunmak istemiyorum. Patolog laboratuvara geçti. Wallander ceketini çıkarıp bir çift plastik eldiveni eline geçirdi. Ardından da eski model bir mutfak evyesine benzeyen bir şeyin üstünde duran cesetlere ait giysileri incelemeye başladı. Takım elbiselerden biri İngiliz, diğeri ise Belçika malıydı. Ayakkabılar İtalyan malıydı. Wallander bunların çok pahalı olduklarını düşündü. Gömlekler, kravatlar, iç çamaşırları da oldukça pahalı ve kaliteliydi. Wallander giysileri ikinci kez inceledikten sonra daha farklı bir şey bulamayacağını fark etmişti. Bu iki adam büyük olasılıkla varlıklı kişilerdi. Peki ama cüzdanları neredeydi? Alyansları, saatleri. İşin en ilginç yanı da adamlar vurulduğunda üstlerinde ceketleri yokmuş. Cekette ne bir delik ne de barut izi vardı. Wallander olay anını zihninde canlandırmaya çalıştı. Biri bu iki adamı kalbinden vurmuştu. Vurduktan sonra da cesetleri kurtarma botuna koymadan önce ceketlerini giydirmişti. Peki ama neden? Bir kez daha giysileri inceledi. Gözümden kaçırdığım bir şey olmalı diye geçirdi içinden. Ruydberg bana yardım et. Ne var ki Ruydberg'in söyleyecek bir şeyi yoktu. Wallander emniyete geri döndü. Otopsinin zaman alacağını ve ertesi günden önce de raporu alamayacağını biliyordu. Odasına geri döndüğünde masasının üstünde Björk'ün Interpol'e haber vermek için bir iki gün daha beklemelerini söylediği notunu gördü. Birden öfkelendiğini fark etti. Björk'ün bu tedbirli yaklaşımlarına artık sinirlenmeye başlamıştı. 6'da yapılan toplantı kısa sürmüştü. Martin son kurtarma botundaki adamlara ilişkin herhangi bir kayıp ihbarı bulamamıştı. Swedberg Üstad Emniyet Müdürlüğü'nden yasal bir talep geldiği anda yardım etmeye söz veren Norrköping'deki meteorolojiden biriyle uzun süre görüşmüştü. Wallander onlara zaten bildikleri bir şeyi söyledi. Patolog iki adamın da öldürüldüğünü onaylamıştı. Swedberg ile Martinson'dan katilin adamları öldürdükten sonra neden onlara ceketlerini giydirdiğini düşünmelerini istedi. Birkaç saat daha devam edelim dedi Wallander. Elimizde başka bir dava varsa bir kenara koyun ya da başka birine verin. Bu zor bir dava. Yarın ilk iş daha fazla adama ihtiyacımız olduğunu söyleyeceğim. Wallander odasında yalnız kaldığında haritayı bir kez daha masanın üstüne serdi. İşaret parmağıyla Mosby Strand'a dek uzanan kıyı şeridini izledi. Bot uzaklardan gelmiş olmalı diye geçirdi içinden ya da çok yakınlardan. Akıntı yüzünden ileriye ve geriye sürüklenmiş de olabilir. Telefon çaldı, bir an için telefona yanıt vermemeyi düşündü. Saat geç olmuştu. Eve gidip olanları sakin bir şekilde yeniden gözden geçirmek istiyordu. Ama yine de ahizeyi kaldırdı. Arayan Mirth'tü. Bitti mi diye sordu Wallander hayretle. Hayır diye karşılık verdi Mirth. Ama önemli olduğunu düşündüğüm bir şey var. Sana şimdi söyleyeceğim. Wallander nefesini tuttu. Adamlar İsveçli değil dedi Mirth. Ya da en azından İsveç'te doğmamışlar. Bunu nasıl anladın? Dişlerine baktım dedi Mirth. Dişlerindeki dolguların İsveçli dişçilerin işi olmadığını saptadım. Rus dişçileri olabilir. Rus mu? Evet, Rus dişçileri ya da Doğu blokundaki ülkelerden birinin dişçileri. Onlar bizlerden farklı yöntemler kullanıyorlar. Bundan emin misin? Olmasaydım seni aramazdım dedi Mert. Wallander onun kızdığını fark etti. Sana inanıyorum diye ekledi telaşla. Başka bir şey daha var diye sürdürdü konuşmasını Mert. En az bunun kadar önemli olabilecek bir şey. Belki saçma olduğunu düşüneceksin. Ama bu adamların vurulduklarına sevinmiş olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü ölmeden önce onlara işkence yapılmış. Bedenlerinde yanıklar var, derileri soyulmuş, tırnakları sökülmüş. Wallander'in ağzı bir karış açık kaldı. Orada mısın diye sordu Mert. Evet dedi Wallander, buradayım. Söylediklerini algılamaya çalışıyorum. İşkence edildiğine eminim. Emin olduğunun farkındayım ama bu alışılmışın dışında bir şey. İşte ben de zaten seni bu yüzden aradım. En doğrusunu yaptın dedi Wallander. Ayrıntılı raporu yarın sana göndereceğim dedi Mert. Laboratuvar sonuçları biraz zaman alabilir. Telefonu kapattı. Wallander kantine gitti. İçerisi boştu. Kahve makinesindeki son kahveyi fincanına doldurdu ve masalardan birine geçip oturdu. Ruslar, işkence edilmiş iki adam, Doğu blokundan. Ruitberg bile bunun zor ve uzun zaman alabilecek bir soruşturma olduğunu düşünürdü. Arabasına binip evine doğru yola koyulduğunda saat 19.30 olmuştu. Rüzgar durmuş ve hava iyice soğumuştu. 3. Bölüm. Gece 2 civarında Wallander göğsünde yoğun bir ağrıyla uyandı. Ölmek üzere olduğunu hissetti. Polisliğin getirdiği yoğun stres sonunda etkisini göstermişti. Mesleğinin bedelini ödüyordu. Utanç ve çaresizlik içinde kıpırdamadan karanlıkta yattı. Yaşamını sürekli erteleyip durmuştu. Kaygıları ve sancısı her geçen dakika daha da artıyor gibiydi. Artan korkularını bir süre bastıramadı ama daha sonra yavaş yavaş kontrolünü yeniden kazanmayı başardı. Dikkatle yataktan kalktı, giyindi ve arabasına gitti. Sancısı şimdi biraz daha azalmıştı ama yine de dalgalar halinde gelip gidiyordu. Kolundan aşağıya iniyor ve yeniden kalbine doğru çıkıyordu. Arabasına bindi, sakin bir şekilde nefes almaya çalıştı ve sonra da boş caddelerde ilerleyerek hastanenin acil servisine doğru yola koyuldu. Kendisini ilgiyle dinleyen bir hasta bakıcıya yaşadıklarını anlattı. Hasta bakıcı onu sedyeye yatırdı ve muayene odalarından birine götürdü. Sancısı gelip gidiyordu. Birden yanı başında duran genç bir doktoru gördü. Bu kez de doktora göğsündeki sancıyı anlattı. Doktor onu EKG makinesine bağladı. Kan basıncını ölçtüler, nabzını kontrol ettiler ve ona bir sürü soru sordular. Hayır, sigara içmiyordu. Daha önce göğsünde bu tür ağrılar olmamıştı ve bildiği kadarıyla da ailesinde kalp hastalığı yoktu. Doktor EKG sonuçlarına baktı. Önemli bir şey yok dedi. Her şey son derece normal görünüyor. Sizce bu ağrılar neden kaynaklanıyor? Bilmiyorum. Doktor Wallander'in kayıtlarını inceledi. Demek polissiniz dedi. Mesleğiniz gereği ara sıra birçok sorunla karşılaştığınızdan eminim. Pek ara sıra diyemeyiz. İçki içer misiniz? Herkes kadar. Doktor muayene masasının kenarına ilişerek elindeki notları bir kenara koydu. Wallander doktorun çok yorgun olduğunu fark etti. Kalp krizi geçirdiğinizi sanmıyorum dedi. Bence bedeniniz artık isyan etmiş ve size işleri biraz daha ağırdan almanız gerektiğini söylüyor. Bu konuda karar verecek olan sizsiniz. Haklısınız dedi Wallander. Her gün kendime yaşamımın bana nelere mal olduğunu sorup duruyorum. Ayrıca konuşacak, dertleşecek hiç kimsem de yok. Olmalı dedi doktor. Herkesin dertleşecek birine ihtiyacı vardır. Çağrı cihazından gelen uyarıyla ayağa kalktı. Geceyi burada geçirin dedi. Biraz dinlenmeye ve uyumaya çalışın. Wallander rahatlamış uzanırken havalandırmadan gelen belli belirsiz uğultuyu dinliyordu. Koridordan gelen sesleri dinlemeye koyuldu. Tüm sancıların bir nedeni vardır diye geçirdiği içinden. Kalbimde eğer bir sorun yoksa o zaman bu sancı neyin nesiydi? Babama yeterince zaman ayıramamanın verdiği suçluluk duygusundan mı? Stockholm'da üniversiteye giden kızımın mektuplarında bana her şeyi anlatmadığına dair kuşkularımdan kaynaklanan kaygının sonucu mu? İşlerin kızımın yazdığı gibi olmadığını, orada olduğuna memnun olduğunu söylemesine rağmen yine de mutsuz olduğunu düşündüğümden dolayı mı? Yoksa 15 yaşında yaptığı gibi yine intihara kalkışabileceğinden korktuğum için mi? Veya aradan bir yıl geçmesine karşı Mona'nın beni terk etmesi karşısında hala içimden atamadığım kıskançlıktan dolayı mı? Yattığı oda aydınlıktı. Wallander tüm yaşamının gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçtiğini düşünüyordu. O tür bir sancının yalnızlıktan kaynaklanması gerçekten de söz konusu olabilir miydi? Buna hiç zaman kaybetmeden bir çözüm bulmalıydı. Artık bu şekilde yaşayamam dedi yüksek sesle. Yaşamıma bir an önce çekidüzen vermeliyim hemen şimdi. Sabah saat 6'da irkilerek uyandı. Doktor başucunda durmuş ona bakıyordu. Sancınız geçti mi diye sordu. Evet iyiyim diye karşılık verdi Wallander. Neden olmuş?
Gerginlikten dedi doktor. Stresten siz daha iyi bilirsiniz.
Evet diye karşılık verdi Wallander. Sanırım biliyorum.
Bence kapsamlı bir muayeneden geçmelisiniz dedi doktor. Eğer hiçbir şey çıkmazsa o zaman fiziksel bir sorununuz yok demektir. O zaman da sizi kaygılandıran sorunları bulup çözmeniz gerekecek.
Wallander hastaneden çıkarak arabasına atlayıp evine gitti. Duş aldıktan sonra bir fincan kahve içti. Termometre -3 dereceyi gösteriyordu. Gökyüzü pırıl pırıldı ve rüzgar durmuştu. Mutfakta uzunca bir süre oturarak gece yaşadıklarını düşündü. Sancıları ve geceyi hastanede geçirmesi ona gerçek dışı gelmeye başlamıştı. Ama olanları göz ardı etmemesi gerektiğinin de farkındaydı. Yaşamı kendi sorumluluğundaydı. Ancak saat 8.15'te işe gidebileceğine karar verebilmişti. Emniyetten içeri girer girmez Björk Stockholm'den adli tıp ekibinin zaman kaybetmeden getirilip olay yerinde bir temiz soruşturma yapması gerektiğini söyledi.
Olay yeri diye bir şey yok ki dedi Wallander. Emin olduğumuz tek şey var, o da adamların kurtarma botunda öldürülmedikleri.
Rydberg artık olmadığına göre başkalarından yardım istemek zorundayız dedi Björk. Güvenebileceğimiz bir uzman yok burada. Botun bulunduğu sahili neden kordon altına almadınız?
Cinayet o sahilde işlenmedi ki. Bot suda yüzüyordu. Dalgaların arasına plastik bir kordon mu çekecektik yani?
Wallander öfkelenmişti. Evet, Üstad'da Rydberg kadar deneyimli başka birinin olmadığı doğruydu. Ama bu Stockholm'den ne zaman yardım isteneceğine karar verebilecek düzeyde olmadığı anlamına da gelmezdi.
Ya kararları benim almama izin verirsin dedi ya da bu olayla sen ilgilenirsin.
Elbette kararları sen alacaksın diye karşılık verdi Björk. Ama Stockholm'e danışmadan hareket etmenin hata olduğunu düşünüyorum.
Evet ama ben öyle düşünmüyorum.
Hala bir yol alamamışlardı. Daha sonra tekrar konuşuruz dedi Wallander. Düşüncelerini öğrenmem gereken bir iki konu daha var.
Björk şaşırmıştı. Bir şey mi buldun diye sordu. Oysa ben tıkandığımızı sanıyordum.
Pek sayılmaz. 10 dakika sonra yanında olurum. Odasına giderek hastaneyi aradı ve hemen Murph'e bağlandı.
Yeni bir şey var mı diye sordu patoloğa.
Raporu yazıyordum diye karşılık verdi Murph. 1-2 saat daha sabredebilir misin?
Björk'e somut bir şeyler vermem gerek. Ne zaman öldüklerini söyleyebilir misin?
Hayır, laboratuvar sonuçlarını almamız gerek. Hücre dokuları çürümüş. Ancak bir varsayımda bulunabilirim.
Haydi o zaman.
Varsayımda bulunmaktan hoşlanmadığımı bilirsin. Bunun sana ne yararı olabilir ki?
Deneyimli olan sensin. Ne yaptığını iyi biliyorsun. Test sonuçları senin zaten kuşkulandığın şeyleri gösterecek. Başka bir şey ortaya çıkmayacak ki. Neden kuşkulandığımı kulağıma söylesen de olur. Söz kimseciklere söylemeyeceğim.
Wallander bekledi.
Bir hafta dedi sonunda Mert. En az bir hafta olmuş olmalı. Ama bunu sana söylediğimi kimseye söyleme.
Unuttum bile. Adamların Rusya'da Doğu Avrupalı olduğundan emin misin?
Evet.
Hiç beklemediğim bir şey çıktı mı?
Mermi konusunda bir şey bilmiyorum ama daha önce hiç bu tür bir mermi görmemiştim.
Başka bir şey var mı?
Evet, adamlardan birinin kolunda bir dövme var. Süvari kılıcına benziyor. Bir Türk palası gibi bir şey.
Anlayamadım. Ne gibi bir şey dedin?
Kılıç. Benim gibi bir patoloğun artık tarihe karışmış bir silah konusunda uzman olmasını bekleyemezsin.
Dövmede yazı var mı?
Anlayamadım.
Dövmelerde genellikle bir şeyler yazılır, bir kadın ya da yer adı gibi.
Hayır, yazı yoktu.
Başka?
Şimdilik bu kadar.
Tamam, teşekkür ederim.
Rica ederim.
Wallander telefonu kapattıktan sonra kahvesini alarak Björk'ü görmeye gitti. Martinson'la Svedberg'in odalarının kapıları açıktı ama ikisi de içeride değildi. Telefonda konuşan Björk'ün konuşmasını bitirmesini beklerken oturup kahvesini içti. Björk sinirli bir ses tonuyla bir şeyler söyledikten sonra ahizeyi sert bir şekilde yerine koyunca Wallander boş bulunup sıçradı.
''Bu duydum en saçma şey'' dedi Björk. ''Hala direnmenin ne anlamı var?''
''Güzel bir soru'' dedi Wallander ama neden söz ettiğini anlamadım. Björk öfkeden titriyordu. Wallander onu daha önce hiç böyle sinirli görmemişti. ''Ne oldu?'' diye sordu. Björk başını çevirip ona baktı.
''Bu konuda bir şey söylememem gerektiğini biliyorum ama söylemek zorundayım. Lenark'taki yaşlı çifti öldüren o piç kurularından biri olan Lucia geçen gün izinli olarak hapisten çıkmış.'' Geri dönmediğini söylememe gerek yok sanırım. Büyük olasılıkla çoktan buradan kaçıp gitmiştir. Onu bir daha asla yakalayamayacağız.
Wallander duyduklarına inanamıyordu. İzin mi vermişler? İçeri girili daha bir yıl bile olmamıştı. Bu ülkede tanık olduğumuz en vahşi ve acımasız cinayetlerden biriydi. Nasıl olur da ona izin verirler?
Annesinin cenazesine gidecekmiş.
Wallander'in ağzı bir karış açık kalmıştı. Ama annesi 10 yıl önce ölmüştü. Çek polisinin bize yolladığı raporda okumuştum.
Kız kardeşi olduğunu söyleyen bir kadın hapishaneye gitmiş ve kardeşinin cenazeye katılması için görevlilere yalvarmış. Anlaşılan kimse belgeleri kontrol etme zahmetine girmemiş. Kadının elinde bir kağıt varmış ve kağıtta da cenaze töreninin Engelholm'daki bir kilisede yapılacağı yazıyormuş. Bu kağıdın sahte olduğu ortada. Bu ülkede hala sahte cenaze töreni için sahte bir davetiye hazırlanabileceğini düşünemeyen bazı safların olduğu anlaşılıyor. Yanına bir gardiyan vererek törene gitmesine izin vermişler. Bu olay 2 gün önce oluyor. Cenaze töreni olmadığı gibi kız kardeşinin de olmadığı anlaşılmış daha sonra. Gardiyanı etkisiz hale getirmişler, ellerini ve ayaklarını bağlayarak Jönköping yakınlarında bir ormana bırakmışlar. Daha da ileri giderek hapishane aracına binip Limham yolundan Kastrup Havaalanı'na gitmişler. Araba hala havaalanında ama onlar ortada yok.
Akıl alır gibi değil dedi Wallander. Onun gibi bir caniye kim izin verebilir?
Reklam panolarında yazdığı gibi İsveç fantastik bir yerdir dedi Björk. Bu iş midemi bulandırıyor.
Bunun sorumlusu kim? Ona izin veren kişinin içeri kapatılması gerekir. Böyle bir şey nasıl olabilir?
Bu konuyla ilgileneceğim dedi Björk. Ama oldu işte, kuş kafesten uçtu.
Wallander Lenard'da vahşice katledilen yaşlı çifti düşündü. Hayal kırıklığı içinde Björk'a baktı. Ne yararı olacak diye sordu. Madem hapishane yetkilileri tutuklulara izin veriyor, o zaman neden onları yakalamak için canımızı dişimize takıyoruz? Björk bu soruyu yanıtlamadı. Wallander ayağa kalkarak pencerenin önüne gitti. Daha ne kadar devam edebiliriz diye sordu.
Etmek zorundayız diye karşılık verdi Björk. Kurtarma botundaki o 2 adam hakkında bildiklerini bana anlatacak mısın?
Wallander ona tüm bildiklerini aktardı. Kendini son derece yorgun, bitkin ve üzgün hissediyordu. O konuşurken Björk'te bazı notlar alıyordu. Ruslar dedi Wallander sözlerini tamamladığında ya da Doğu blokuna ait ülkelerden birinden. Mert bu konuda çok emin konuştu.
Diş işleriyle bağlantı kursam iyi olacak dedi Björk. Rus polisiyle ilişki kurmak onların işi ya da Polonya polisiyle veya Doğu blokundan diğer polislerle.
Onlar İsveç'te yaşayan Ruslar da olabilir dedi Wallander ya da Almanya'da veya Danimarka'da.
Öyle olsa bile Rusların büyük bir bölümü hala Sovyetler Birliği'nde dedi Björk. Hiç zaman kaybetmeden dışişleriyle bağlantı kuracağım. Böylesi durumlarda ne yapılması gerektiğini onlar çok daha iyi bilir.
Cesetleri kurtarma botuna geri koyup sahil güvenlikten botu uluslararası sulara çıkarmasını isteyebiliriz dedi Wallander. Sonra da rahat bir şekilde nefes alıp arkamıza yaslanabiliriz.
Björk bu sözleri duymamış gibiydi. Kimliklerini saptamak için dışarıdan yardım almalıyız dedi. Fotoğraflar, parmak izleri, giysiler.
Ve de dövme. Pala dövmesi.
Pala mı?
Evet, pala.
Björk başını iki yana sallayarak telefona uzandı. Dur bir dakika dedi Wallander. Björk elini Ayza'dan çekti. Telefon eden adamı düşünüyorum da dedi Wallander. Martinson'a göre adamın yerel bir aksanı varmış. Onu bulmalıyız.
Elimizde ipucu var mı?
Yok, zaten ben de bu yüzden onu aradığımızı belirten yasal bir şey yapmak istiyorum. Bu bir çağrı olabilir. Kırmızı kurtarma botunu görenlerin polisi aramalarını belirten bir ilan gibi. Björk onaylarcasına başını salladı.
Her halükarda benim basınla konuşmam gerekiyor. Gazeteciler telefon etmeye başladılar bile. Tenha bir sahilde olanlar hakkında nasıl bu kadar çabuk haber alabiliyorlar bir türlü anlayamıyorum. Yarım saat içinde her şeyi öğrenmişlerdi.
İçimizden birilerinin bunu yaptığını hepimiz biliyoruz dedi Wallander. Lenarp'taki çifte cinayeti anımsayarak.
Ne demek istiyorsun?
Polis, üstad polisi.
Sızdıran kim?
Bunu nereden bilebilirim? Adamları basiretli davranmaları ve profesyonel gizliliğe önem vermeleri konusunda uyarmak senin görevin olmalı. Björk yumruğunu sert bir şekilde masaya indirdi ama yine de Wallander'in sözlerine doğrudan bir karşılık vermedi.
Çağrıda bulunmalıyız dedi yalnızca. Haberlerden önce öğle vakti. Basın toplantısında senin de hazır bulunmanı istiyorum. Hemen şimdi Stockholm'u arayıp onlardan yardım isteyeceğim.
Wallander ayağa kalktı. Bunu yapmak zorunda kalmasaydık çok daha iyi olacaktı.
Neyi yapmak zorunda kalmasaydık?
Kurtarma botundaki adamları kimin vurduğunu öğrenmek.
Bakalım Stockholm bu konuda ne diyecek dedi Björk başını iki yana sallayarak.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 43.